Ayrım 38.
Geceliğin Capio'yu korkunç bir öksürük yakaladı. Kıpkırmızı kesilmişti. Şiddetli bir nöbet geçiriyordu. Ateşi çok yüksekti. Delik bir körük gibi böğürleri inip kalkıyordu. Boşların doktoru onu sabahleyin muayene edip de sırtını dinlediği zaman başını salladı. Gervais'i bir kenara çekti. Kocasını hemen hastaneye kaldırmasını öğütledi. Capio zatüreye yakalanmıştı. Gervais elbette ki buna hiç üzülmedi. Eskiden olsa kocasını doktor taslaklarına emanet etmektense etlerini doğratmaya razı olurdu. Nasyon sokağındaki kazada ona kendi eliyle bakmak için biriktirdiği bütün parayı harcamıştı. Ama erkekler rezilce zevk ve eğlenceye kapılıp işe ahlaksızlığa vururlarsa bu güzel duygular bir süre sonra unutulup gidiyordu. İsterlerse Capio'yu büsbütün alsınlar ve bir daha da hiç geri getirmesinler, üste teşekkür bile ederdi hepsine. Sedi gelip de Capio'yu bir eşya gibi üstüne yatırdıkları zaman Gervais gene de sapsarı kesildi. Dudakları büzüldü. Habire söyleniyor, oh iyi oldu diyordu ama yürekten söylemiyordu bunu. İçinden başka türlü düşünüyordu. Hani adamı hastaneye göndermemek için konsolun gözünde bir 10 franklık parası bulunmasını ne kadar isterdi. Gervais, Lariboisière hastanesine kadar Capio ile birlikte gitti. Hasta bakıcıların onu büyük bir koğuşun ta öbür ucunda bir yatağa yatırışlarını seyretti. Koğuşta sıra sıra yatan hastalar bir ölüyü andıran yüzleriyle yerlerinden doğruluyorlar. Yeni geleni gözleriyle izliyorlardı. İçerisi insanın soluğunu kesen bir ter kokusuyla ciğerlerini ağzına getirecek veremli göğüslerin öksürükleriyle düpedüz bir ölüm hücresiydi. Yan yana sıralanmış gömütlere benzeyen bembeyaz yataklarla ufak bir prelaşez gömütlüğünü andırıyordu. Capio başı yastığa gömülü, uzatıldığı gibi yatıp kalınca Gervais söyleyecek tek sözcük, onu avutacak herhangi bir şey bulamadan çekip gitmek zorunda kaldı. Dışarı çıkınca hastanenin karşısında durdu. Arkasına döndü. Binaya göz attı. Eski günleri Capio'nun yağmur oluklarının kenarına tüneyip güneş altında şarkılar söyleyerek damın üstüne çinko kapladığı o mutlu günleri düşünüyordu. O zaman içki içmiyordu. Teni bir genç kız teni gibiydi. Gervais Bonsur Oteli'nin penceresinden bakınca onu gökyüzünün ta ortasında görüyordu. Her ikisi de mendillerini sallayarak işaretle karşılıklı öpücükler yollarlardı. Capio bu hastanenin damında da çalışmıştı ama günün birinde kendisi için çalışmış olabileceğini kestiremezdi. Şimdi artık şakacı ve zampara bir serçe gibi damlarda gezinmiyordu. Derisi törpü gibi sertleşmiş, orada o damın altında gebermeye geliyordu. Aman yarabbi, o sevdalı günler şimdi ne kadar uzak görünüyordu. Daha ertesi gün Gervais hastasını yoklamak üzere yeniden oraya uğradığı zaman yatağı boş buldu. Bir hasta bakıcı rahibe kocasını Saint-Anne Akıl Hastanesi'ne götürmek zorunda kaldıklarını anlattı. Çünkü Capio bir gün önce birdenbire aklını oynatmıştı. Şöyle böyle değil, tam bir tozutmaydı bu. Kafasında bir bozukluk vardı. Başını duvarlara çarpa çarpa parçalamak istiyor, avaz avaz bağırıyor, öteki hastaların uyumasına engel oluyordu. Bunun ayaşlık sonucu olduğunu söylüyorlardı. Vücudunda sinsi sinsi uyuyan içki, zatürenin onu iyice güçten düşmüş bir halde sırt üstü yatağa serdiği andan yararlanarak sinirlerine saldırmış ve bunları vurmaya başlamıştı. Çamaşırcı kadın eve allak bullak bir halde döndü. Kocası şu anda çıldırmış ve akıl hastanesindeydi. Eğer adamı serbest bırakırlarsa yaşantılarının artık değme keyfine gitsin. Nana avaz avaz bağırıyor, hastanede bırakılması gerektiğini söylüyordu. Çünkü sonunda ikisini de öldürürdü bu adam. Gervais Saint-Anne Akıl Hastanesi'ne ancak pazar günü gidebildi. Upuzun bir yoldu bu, git bir türlü bitmek bilmiyordu. Bereket versin ki Rochehart Bulvarı'ndan Güleşer'e giden posta arabası tımarhanenin yakınından geçiyordu. Gervais Sen Sokağı'nda indi, eli boş gitmemek için iki portakal aldı. Akıl Hastanesi de loş avluları, bitmez tükenmez koridorlarıyla, ekşimiş kekremsi ilaç kokularıyla hiç de insanın içini açacak bir yer değildi. Ama onu bir koğuşa soktukları zaman Capio'yu dipleri canlı neşeli görünce çok şaşırdı doğrusu. O sırada Capio oturaklı iskemlede oturuyordu. Bu tertemiz çevreye zerre kadar koku yaymayan tahtadan bir sandıktı. Gervais'in onu böyle kıçı açık işini görürken bulması ikisini de güldürdü. Hastanın kusuruna bakılmaz değil mi ya? Capio oturaklı iskemlenin üstüne eski günlerdeki şakacı haliyle kurulmuştu. Sağlığının yerinde olduğu anlaşılıyordu. Çamaşırcı kadın peki ya zatüre ne oldu diye sordu. Capio da defteri dürüldü diye yanıt verdi. Sanki ellerini sokarak çekip çıkardılar. Hala bir parça öksürüyorum ama kazıntı yok. Sonra oturaktan kalkıp yeniden yatağına girerken gene şakalar yapıyordu. Senin burnun sağlamdır. Bir tutam enfiye çekmekten korkmazsın dedi. Bu sözler üzerine daha fazla gülüştüler. Aslında sevinç duyuyorlardı. Neşeliydiler. Bu konular üzerinde birlikte şaka etmeleri, süslü cümleler kullanmadan hoşnutluklarını birbirlerine belirtmek içindi. Yakınlarından biri hastalanmalı ki insan onun tümüyle iyileştiğini görünce duyulan sevinci anlayabilsin. Capio yatağa yatınca Gervais getirdiği iki portakalı ona verdi. Bu da adamı pek duygulandırdı. Ihlamur içmeye başlayalı ve pis meyhane tezgahlarından ayrılalı beri yeniden o eski sevimli haline dönmüştü. Gervais sonunda ona geçirdiği sinir bunalımından söz edince kocasının eski iyilik günlerinde olduğu gibi akıllı uslu konuştuğunu görerek pek şaşırdı. Capio kendi kendisiyle alay ederek ''Evet ya'' dedi ''Bir hayli saçmalamışım. Düşün hele, bir kez fareler görüyordum. Kuyruklarının altına bir tutam toz koymak için dört ayak üzerinde hababam peşlerinden koşuyordum. Biri yanda da sen beni çağırıyordun. Erkekler senin icabına bakmak istiyorlarmış da. Kısacası her türlü saçma sapan şeyler. Güpegündüz hortlaklarla boğuştum durdum. Her şeyi çok iyi anımsıyorum. Bu kafa hala sağlam, merak etme sen. Şimdi artık bitti. Uyurken düşler karabasanlar görüyorum. Ama bunları görmeyen var mı ki? Gervais akşama kadar onun yanında kaldı. Nöbetçi doktor saat 6'da vizite için geldiği zaman hastanın ellerini uzattırdı. Eller hemen hemen hiç titremiyordu. Sadece parmaklarının ucunu belli belirsiz kıpırdatan hafif bir ürpertiden başka bir şey yoktu. Bununla birlikte ortalık kararmaya başladığından Capio yavaş yavaş kaygılanmaya başlıyordu. Yerinden iki kez doğrulup odanın zeminine, koğuşun loş köşelerine baktı. Birdenbire kolunu uzattı. Duvardaki bir hayvanı ezermiş gibi bir devinim yaptı. Gervais ürkerek nedir o diye sordu. Capio da fareler, fareler diye mırıldandı. Sonra uykuya dalarak bir süre sustu. Ardından da yeniden çırpındı. Kesik kesik söylenmeye koyuldu. Hay Allah'ın belası. Derimi deliyorlar. Pis hayvanlar. Sıkı dur Gervais. Eteklerini sıkıştır ört. Arkandaki mendeburdan kendini sakın. Allah kahretsin emi. İşte kadını yere devirdiler. Şu namussuzlar da gülüyorlar. Vay namussuzlar. Vay alçaklar. Vay haydutlar vay. Capio bunu derken boşluğa habire şamarlar indiriyor, yorganını çekiyor, gözüne görünen sakallı adamların şiddetli saldırışlarından kendini korumak istermişçesine bunu örtüyü tortop edip göğsüne bastırıyordu. O sırada bir görevli koşup gelince Gervais gördüğü bu sahneden eli ayağı buz kesilmiş bir halde çekilip gitti. Ama birkaç gün sonra yeniden geldiği zaman Capio'yu bütünüyle iyileşmiş buldu. Karabasanlar görmüyordu artık. Hiç kımıldamadan tam 10 saat çocuk gibi mışıl mışıl uyuyordu. Bu nedenle karısının onu alıp götürmesine izin verdiler. Yalnız çıkıp giderlerken nöbetçi doktor geleneksel sözleri söylemekten geri kalmadı. Bunları iyice düşünüp kulağına küpe etmesini öğütledi. Eğer yeniden içmeye başlarsa hastalığı depreşir, sonunda bu yüzden ölüp giderdi. Hiç şakası yoktu bunun. Anlaşıldı mı? Evet. İyileşmek tamamıyla kendi elindeydi. İçmeyince insan nasıl sağlıklı ve neşeli oluyor görmüştü. Evde de sen en hastanesindeki gibi akıllı uslu, sağlıklı yaşamını sürdürmesi, kendini kilit altında tutması, şarapçıları da yok sayması gerekti. Gervais, Gutedor sokağına dönmek için bindikleri arabada, doktorun yerden göğe kadar hakkı var dedi. Capio da elbette hakkı var ya diye yanıtladı. Ardından da bir dakika düşündükten sonra konuşmasını şöyle sürdürdü. Ama biliyor musun, arada sırada küçük bir kadehçik de insanı öldürmez ya canım. Sindirime yardım eder, hepsi o kadar. Ve hemen o akşam sindirim için diyerek küçük bir kadeh yuvarladı. Bununla birlikte tam bir hafta oldukça aklı başında davrandı. Aslında çok korkuyordu. Akıl hastanesine can vermeye hiç niyeti yoktu doğrusu ya. Ne var ki içkiye olan düşkünlüğü baskın çıkıyordu. İlk kadeh onu ayrımında olmadan ikinci, üçüncü, dördüncü kadehe sürüklüyordu. Ve daha 15. günü her zamanki gıdasını, günde yarım litre içkisini yuvarlamaya başlamıştı bile. Fena halde öfkelenen Gervais elinden gelse adamı dövecekti. Onu akıl hastanesine tamamıyla sağduyusuna kavuşmuş, aklı başına gelmiş görünce yeniden o eski dürüst ve düzenli yaşama kavuşacaklarını düşünmekle ne kadar da aptallık ettiğini anlıyordu. Son umutlanışı da boştu demek ki. Madem ki şimdi artık onu hiçbir şey, hatta yakında geberip gitme korkusu bile yola getirmiyordu, Gervais kendini bir daha asla sıkıntıya sokmamaya ant içti. Her şey gittiği yere kadar giderdi. Ona vız geliyordu artık. Kendisi de keyfi bildiği gibi, gönlü çektiği gibi, nerede akşam orada sabah istediği gibi yaşayacağını söylüyordu. Bunun üzerine o cehennem hayatı gene başladı. Hiç düzelme umudu olmadan gitgide daha fazla batağa gömülüyordu. Nana babasından tokat yedikçe öfkeyle bağırarak bu aygırın neden hastanede kalmadığını soruyordu. Para kazanacağı günü sabırsızlıkla bekliyordu. Hele o gün bir gelsin, ona bol bol içki alıp içirerek bir an önce gebermesini sağlayacaktı. Gervais de Capio kendisiyle evlendiğine pek pişman olduğunu söylediği bir gün fena halde öfkelendi. Ya demek ona başkalarının artığı olarak gelmişti öyle mi? Erdemli genç kız tavırları takınarak, kırıtıp sırıtarak onu kandırmıştı. Kendini kaldırımlardan toplatmıştı öyle mi? Allah kahretsin Emi, bu ne küstahlıktı böyle? Bütün söylediklerinin hepsi yalandı. Baştan başa yalandı. Asıl Gervais onu istememişti. İşin doğrusu işte buydu. Ona iyi düşünmesini öğütlerken Capio kendisini kandırmak için ayaklarının dibinde diz çöküp sürünmüştü hep. Eğer bugünkü aklı olsa hiç evlenir miydi? Ona öyle bir hayır olmaz derdi ki ona varmaktansa kolunun kesilmesine razı olurdu. Evet, Capio'dan önce başka erkek tanımıştı. Ama başka erkek tanıyan ve çalışan emekçi bir kadın rast geldiği her meyhanede hem kendisinin hem de ailesinin namusunu kirleten tembel bir erkekten daha iyidir kuşkusuz. İşte o gün Capio'ların evinde ilk kez kurallara uygun ağzı burnu yerinde bir dövüş oldu. Hatta öyle şiddetle dövüştüler ki eski bir şemsiye ile bir süpürge sopası kırıldı. Ve Gervais verdiği sözü tuttu. Daha da kendini bırakıverdi, tembelleşti. Daha da sık atölyeye gitmez oldu. İşi savsakladı. Sabahtan akşama kadar çene yarıştırıyor, iş başında bir paçavra gibi gevşek oluyordu. Elinden bir şey düşse olduğu yerde kalıyor, eğilip de onu almıyordu. İyice miskinleşiyordu. Tatlı canını eziyete sokmak istemiyordu. Keyfini hiç bozmuyordu. Evin içinde süprüntülere ancak üstüne basıp ayağa kayacak kadar çoğaldığı zaman şöyle üstün körü bir süpürge vuruyordu. Şimdi Lori Leux'ler onun odasının önünden geçerken burunlarını kıvırıyorlar. Bu leş gibi koku insanı zehirler diyorlardı. Kendileri koridorun öbür ucunda sinsi sinsi yaşıyorlar. Evin bu köşesinde inleyip sızlayan bütün bu yoksullara karşı kimseye bir metelik ödünç vermek zorunda kalmamak için kapılarını adeta kapatıp oturuyorlardı. Doğrusu ya, iyi yürekli insanlardı. Pek gönül alıcı, pek nazik komşulardı bu Lori Leux'lar. Neme lazım? Kapılarını çalıp bir parça ateş ya da bir fiske tuz yahut bir sürahi içme suyu isteyecek olsanız kapının hemen yüzünüze kapanacağına emin olabilirsiniz. Üstelik de bir de dedikoducuydular ki sormayın gitsin. Dilleri yılan gibiydi. Yardım etmek söz konusu olunca başkalarının işine hiçbir zaman karışmadıklarını söyleyiverirlerdi. Ama el alemi çekiştirmek, herkese ulu orta atıp tutmak söz konusu olunca onlarla sabahtan akşama kadar uğraşırlardı. Kapının sürgüsünü sürüyorlar, çatlaklarla anahtar deliğini tıkamak için de bir battaniye asıyorlar, ellerindeki altın telleri bir saniye bile bırakmadan dedikoduya başlıyorlardı. Özellikle de paytağın uçuruma doğru yuvarlanışı onları sırtı okşanan kediler gibi bütün gün boyu mır mır mırıldandırıyordu. O ne sefalet, o ne yıpranış daha dostlar. Gervais öteberi almaya giderken gözetliyorlardı. Önlüğünün altına gizleyerek getirdiği küçücük ekmek parçasıyla alay ediyorlardı. Onun açlıktan bomboş yemek dolabının önünde tepindiği günleri hesaplıyorlardı. Elindeki toz tabakasının kalınlığını, yıkanmadan yüzüstü bırakılmış kirli tabakların sayısını, sefaletin ve tembelliğin gitgide artan bütün adam sendelerini biliyorlardı. Ya o paytan giysileri, bir paçavracının bile almaya tenezzül etmeyeceği o iğrenç pırtılar? Ey ulu tanrım, bu sarışın güzelinin vaktiyle ocağının mavi dükkanında çalımla kıç kıvıran bu kaltağın başına çok acayip şeyler geliyordu doğrusu. İşte süslü giysiler, şölenler merakı insanı sonunda bu hale getirirdi. Gervais, Lorelux'ların kendisini nasıl çekiştirdiklerinin ayrımındaydı. Ayakkabılarını çıkarıp kulağını kapılarına dayayıp dinliyordu ama battaniye işitmesine engel oluyordu. Yalnız bir gün kendisinden söz ederken koca memeli dediklerini nasılsa işitti. Bunun nedeni hiç kuşkusuz etlerini boşaltıp derisini boş çuvala döndüren açlığın inadına göğsünün biraz irici olmasıydı. Zaten onların lafı onun bilmem neresindeydi. Dedikodulara çanak tutmamak için onlarla görüşmeyi sürdürüyordu hala. Bu mendeburlardan, hakaretten, alaydan başka bir şey beklediği yoktu ama onlara karşılık verecek gücü kendinde bulamıyordu. Sonra da hepsini Allah kahretsin diyordu. O keyfine bakmak, çöktüğü yerde kalmak, baş parmaklarını döndürmek, iyi vakit geçirmek gerektiğinde yerinden kımıldamak istiyordu. İşte bu kadar, gerisi vız geliyordu. Bir cumartesi günü Capio onu sirke götürmeye söz vermişti. Atlara binmiş kadınların dört nala koştuklarını ve kağıt gerili çemberlerin içinden geçtiklerini seyretmek zahmete değerdi doğrusu. Capio o sıralar 15 gün çalışmıştı. 2 frank bilet parası verecek durumdaydı. Hatta karı koca yemeği baş başa dışarıda yemeye karar vermişlerdi. Nana o akşam acele bir sipariş yetiştirmek için geç vakte kadar patronunun yanında çalışacaktı. Ama saat 7 olduğu halde Capio hala ortalarda yoktu. Artık koydunsa bul. Saat 8'de hala gelen giden yoktu. Gervais fena halde öfkelenmişti. Kocası olacak o ayyaş herif, 2 haftalık gündeliğini hiç kuşkusuz mahalledeki şarapçı dükkanlarında arkadaşlarıyla birlikte yemekle meşguldü. Kadın bir bone yıkamış, sabahtan beri de eski bir entarinin delik deşikleriyle boğuşup duruyordu. Ele güne karşı ortaya çıkacak bir kılıkta olmak istiyordu. Sonunda saat 9'a doğru, midesi bomboş, öfkeden beyninden şimşekler çakarak Capio'yu meyhanelerden aramak için sokağa indi. Bayan Boş onu bir karı suratla görünce, "Kocanızı mı arıyorsunuz?" diye seslendi. Kolombe babanın oradaymış. Boş'la birlikte biraz kiraz şarabı içmişler. Gervais kapıcı kadına teşekkür etti. Capio'nun yüzünü gözünü parçalamak niyetini kafasında kura kura öfkeyle doğruca kaldırımdan yürüdü. İnce ince bir yağmur yağıyordu. Bu da sokakta gezmeyi daha tatsız bir hale getiriyordu. Ne var ki meyhanenin kapısına gelince kocasına sataşacak olursa onun da kendisini bir temiz tartaklamasından korkarak birdenbire yatıştı ve dikkatli davranmaya karar verdi. Dükkan yakılan hava gazı lambalarıyla pırıl pırıldı. Gazın aydınlattığı beyaz aynalar güneş gibi parlıyor, şişeler ve kavanozlar rengarenk camlarıyla duvarları ışıldatıyordu. Gervais boynunu uzatıp bir an orada öyle durdu. Gözünü cama yapıştırdı. Vitrindeki 2 şişenin arasından meyhanenin ta dibinde oturan Capio'yu gözetlemeye başladı. Bir iki küçük bir çinko masanın başında arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Hepsi de pipolarından çıkan dumanla belli belirsiz mavimtırak görünüyorlardı. Avaz avaz bağırmalarına karşın konuştukları işitilmediği için çeneleri ileride, gözleri yuvalarından uğramış, kollarını oynattıklarını görmek acayip bir etki yaratıyordu. Ne işti bu ey tanrım, Nasıl oluyordu da erkekler karılarını evlerini yüzüstü bırakıp soluk bile alınamayacak bir kovuğa tıkılıp oturuyorlardı? Yağmur Gervais'in ensesinden içeri sızıyordu, doğruldu. İçeri girmeye cesaret edemediği için düşüne düşüne dalgın adımlarla dış bulvara doğru yürüdü. Capio peşini düşünmesini istemediği için onu ters biçimde karşılayacaktı kesinlikle. Hem sonra meyhane namuslu bir kadının gireceği bir yer değil gibi geliyordu ona. Bu arada yağmurdan ıslanmış ağaçların altında bütün vücudunu hafif bir ürperti kaplıyordu. Ve Gervais hala kararsızlık içinde hiç kuşkusuz adam akıllı bir hastalığa yakalanmak üzere olduğunu düşünüyordu. Tam iki kez geri döndü. Camın önünde gelip durdu. Yaklaşıp içeri baktı. Sarhoş heriflerin hala kapalı bir yerde masa başında avaz avaz bağıra bağıra içtiklerini görünce pek canı sıkıldı. Meyhanenin aydınlığı yağmurun küçük bir kaynama ürpertisi verdiği kaldırımdaki su birikintilerinin üzerinde yansıyordu. Kapının bakır kuşakları şakır diyarak her açılıp kapanışında Gervais oradan kaçıyor, su birikintilerine bata çıka bir köşeye gizleniyordu. Sonunda fazla budalalık ettiğini düşünerek kapıyı itti ve doğruca Capio'nun masasına yürüdü. Canım, önünde sonunda kocasını aramaya gelmişti oraya değil mi ya? Hem de böyle davranmaya pekala hakkı vardı. Çünkü o akşam kendisini sirke götürmeye söz vermişti. Adam sen de, ne olursa olsun kaldırımda sabun kalıbı gibi erimeye hiç vakti yoktu. Nereden incelirse oradan kopsun varsın. Capio katıla katıla gülmeye başlayarak vay vay vay sen misin hatun dedi. Aa bakın buna gülünür işte. Çok tuhaf değil mi? Çizmeli Bibila Grilade bağrı yanık hepsi gülmekteydiler. Evet ya çok tuhaf buluyordu bunu ama neden olduğunu bilemiyorlardı. Gervais biraz şaşkın ayakta dikilip duruyordu. Capio'yu akıllı uslu görünce biraz yüreklendi. Biliyorsun ya hani oraya gidecektik dedi. Hadi bakalım daha vakit var. Yetişip bir şeyler görebiliriz. Capio hep o aynı alaycı haliyle yo kalkamam buraya yapıştım dedi. Şaka etmiyorum. Gerçekten de bir dene de görürsün. Hadi bütün gücünle kolumdan çek. Hay Allah kahretsin. Öyle değil daha kuvvetli haydi hop. Görüyorsun ya şu Kolombe baba olacak namussuz beni bu PK'ye çiviledi. Gervais onun bu şakasına uymuştu. Adamın kolunu bırakınca bu alay masadaki arkadaşların o kadar hoşuna gitmişti ki kaşağılanan eşekler gibi haykırışarak, tepinerek, birbirlerinin üzerine devrilerek omuz omuza sürtündüler. Çinko işçisi ağzı kulaklarına vararak öyle gülüyordu ki ta gırtlağının dibindeki küçük dili görünüyordu. En sonunda hey koca budala dedi. Bir dakika sen de oturamaz mısın yani? Dışarıda ıslanmaktansa burada oturmak daha iyi. E ne olacak sanki? Evet, kabul, eve gelmedim, işlerim çıktı. Surat aslan ne yazar? Hiçbir yarar olmaz ki. Siz şöyle biraz geri çekilin bakalım. Çizmeli, hanımefendi kucağıma oturmayı kabul buyurursanız eğer daha rahat edersiniz, yumuşaktır dedi.